Bugün faiz ve ekonomi ile ilgili bir ders yapacağız. Çünkü Ali İmran suresinin 130. ayetine geldik. Bu arada Kur'ansız ve hikmetsiz olan dinin ben Müslümanım diyenleri ne hale getirdiğini de kısaca görmeye çalışacağız Allah nasip ederse. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la te'kulur riba adaafen mudaafe وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Müminler, kat kat katlanarak artan, özelliği kat kat katlanarak artma olan faizi yemeyin. Allah'tan çekinin, belki umduğunuza kavuşursunuz. Şimdi bu ayet-i kerimede Arapça bakımından adaafen mudaafe kelimesi ribanın halidir. La te'kulür riba adaafen kat kat artma özelliğine sahip olan faizi yemeği. Şimdi niye bu manayı verdik? Arapça bakımından söylüyorum. Hal iki türlüdür Arapçada. Birisine hali sabite denir, el halü sabit. El halü sabite denir. İkincisine de el halül müntakile denir. Hali müntakile ve hali sabite biz Türkçe'de öyle ifade ederiz. Hali müntakile geçici bir durumu ifade eder. Mesela Ahmet otomobille geldi dersiniz. Otomobile binmiş olarak geldi dersiniz. Sürekli otomobile binmez. O geçici işte. İnmiş, inmiştir. Ondan sonra başka işlerle meşgul olacaktır. Ama derseniz ki Ahmet merhametli babasını seviyor derseniz ya da merhametli annesini seviyor derseniz bu sabit bir durumdur. Yani anneler sürekli merhametlidir evlatlarına karşı. Şu dakika merhameti var da öbür dakika yok denmez. Onlar da sabit bir vasıftır. Dolayısıyla hali sabite Arapça bakımından sıfat gibidir. İşte uzun boylu Ahmet. Ahmet her zaman uzun boyludur. Bazen kısa boylu olmaz. Şimdi buradaki adaafen mudaafe kelimesi riban, yani buradaki hal geçici mi, geçici bir durumu mu ifade ediyor, sürekliliği mi ifade ediyor diye düşünürseniz Kur'an-ı Kerim'in kendi iç yapısına bakmanız lazım. Hani burada sürekli söylediğimiz bir husus var. Kur'an, Kur'an'la açıklanır diye. Maalesef tabii bunu İslam aleminde henüz bilen yok. Türkiye'de yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı ama şimdi siz Kur'an'ı Kur'an'la açıklama mecburiyetini kavramazsanız buradaki ayete hali müntakile manası verirsiniz. Dersiniz ki kat kat katlanarak artan ana parayı geçen faizi yemeyin. Ondan sonra da dersiniz ki, Kur'an-ı Kerim tefeciliği haram kılmıştır. Normal faizi haram kılmamıştır dersiniz. Bunu söyleyenler var. Mesela birisi meal çıkarmış. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاءَ Faiz yiyen demiyor da tefecilik yapan diyor. Çünkü tefecilik ne oluyor? Yasal faizin dışındaki faize tefecilik deniyor. Yani devletin yasal olarak kabul etmiş olduğu faizin dışındaki faiz olursa tefecilik deniyor. Tefecilik nasıl olsa bütün toplumlarda yasak. O zaman Kur'an-ı Kerim'de tefeciliği yasaklamıştır derler. Son zamanlarda şunu çok ciddi anlamda hissetmeye başladık. Kur'an-ı Kerim'le hiçbir şey olmayacağı konusunda, Kur'an-ı Kerim'in problem çözmeyeceği konusunda büyük bir gayret var. İlahiyatçılar arasında büyük bir gayret var. Kur'an'ı işlevsiz hale getirme gayreti var. İşte o gayretin bir parçası da bu. Bir gün Ankara Kızılcahamam'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir toplantı var. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeleri ve finansman müdürleri gelmişlerdi. Orada faizle konuşurken hocalardan bir tanesi işte bu kat kat katlanarak faiz haramdır. Fakirlerden alınan faiz haramdır. Bugünkü bankacılık sistemi haram değildir dedi. Çünkü bugünkü bankacılıkta parayı bankaya yatıranlar fakir fukaradır. Elindeki 3-5 kuruşunu yatırıyor. O parayı kullananlar da zenginlerdir diye bir konuşma yaptı. Tabii o toplantıda bunun cevabını verdim ama pek anlaşılmadığını gördüm. Oradan toplantı bittikten sonra havaalanına Kızılcahamam'dan Esenboğa'ya bayağı bir yol var. Epeyce bir zaman alıyor. Aynı otomobille gittik. Dedim hocam, fakire kim faizle para verir? Ha şunu söyledi. İşte eski Arap toplumunda zenginler fakirlere faiz veriyorlardı. Faize borç veriyorlardı. İşte onlar büsbütün sıkıntı içerisine girdikleri için Kur'an-ı Kerim faizi yasaklamıştır. Bugün iş tersine dönmüştür. Fakirler zenginlere faize borç veriyorlar diye. Şimdi gerçekten bu mantığı anlamak mümkün değil. Dedim hocam, tabii benden çok yaşlı birisi. Hiç fakire faizli borç verilir mi dedim. Veriliyordu dedi. Nasıl verilir dedim. Var mı dedi Kur'an'dan delilin? Tabii ki var dedi. Kendisi de tefsir yazmış, meal yazmış birisi. İyi de bir hafız. Dedim ki şu Rum suresinin 39. ayetinde Cenab-ı Hak diyor ya, açın lütfen. 30. sure 39. ayet. 407. sayfa. Allahü Teala diyor ki وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا. Oradaki min, lam manasındadır. Harf-i cerler biri diğerinin manasını olabilir. Faiz için, artsın diye verdiğiniz. Riba, artmak manasına gelir. Artsın diye vermiş olduğunuz. Nerede artsın? Yani faiz için verdiğiniz şey. Faiz için verdiğiniz. Nerede artsın? لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın diye verdiğiniz şey. فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Bak dedim, insanların malları içinde artsın diyor ayet. malı olmayan bir kimseye faizli borç verilir mi? Faizli borç veren kişi alacağını faiziyle birlikte garanti etmeden vermez. Onun için ipotek alır, kefil alır, bir şeyler eder. Hatta onunla da yetinmez, biraz da fazlasını alır. Bankalardan kredi alanlar bunu çok iyi bilirler. Dedi ki, canım adamın da bir evi vardır. E tamam, evi de varsa var işte. Adamın elinden ev gider ya. Hani sen diyorsun ki parası malı olmayanlara veriyorlardı. Bir kere faiz malı olmayana verilmez. Sonra dedim ki, biliyorsunuz dedim. Ha dedi ki, yüksek faize borç veriyorlardı. Şimdi az önce okuduğum ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Dedim hocam, bir kişi 1 milyon lira borç verse, 1 milyon 1 kuruş almak şartıyla bu faiz olur dedim. Nerede dedi? Dedim Kur'an-ı Kerim'de var ya. Bakara suresi 279'u açın. Kırk altıncı sayfa. Burada diyor ki وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ Eğer faizden tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Yani ana mal ne demek? Ne verdiysen onu alırsın değil mi? Biraz fazlasını alırsan, bir kuruş fazlasını alırsan ana mal olur mu? وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللّٰهِ İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey Allah katında artmaz. Ha, öbür ayet. Burada da ne diyor? وَاِنْ تُبْتُمْ Tevbe ederseniz فَلَكُمْ رُؤُوسِ اَمْوَالِكُمْ Ana malınız sizindir. Verdiğinizi alırsınız, fazlasını değil. Şimdi biriniz diyebilirsiniz ki ama enflasyon, enflasyon çağımızın hastalığıdır. Eskiden enflasyon yoktu yani altın, gümüş neyse. Ama işte şey mangır dedikleri ya da eskilerin fels dedikleri altın ve gümüşün dışındaki paralar da vardı. Onlarda değer kaybı oluyordu. Ama onlar ufaklık para olduğu için pek dikkat de çekmiyordu. Şimdi çağımızda kağıt para var, enflasyon var. Allah-u Teala sizin kağıt para çıkaracağınızı bilmiyor mu? İşte onu da hükmünü koymuş buraya. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Ne haksızlık yaparsınız ne de haksızlığa uğrarsınız. Yani öyle bir şekilde vereceksiniz ki karşı tarafın hakkı size geçmesin, sizin hakkınız da oraya geçmesin. Böyle dediğiniz zaman ne olur? Paranın değer kaybında dikkate almak zorunda olursunuz. Şimdi bunu da görünce baktı ki gerçekten yüzde binde bir de milyonda bir bile fazla bir şey anlamazmış. Neyse meseleyi anladı. Ama bir hafta sonra gazetedeki köşesinde gene banka faizlerinin caiz olduğunu yazmaya devam etti. Şimdi bunu tabii anlattım Müslümanların perişan halini göstermek için. Şimdi siz bu ayetler arası ilişkiye bakmazsanız derseniz ki Kur'an-ı Kerim'de faiz oranı ile ilgili açık bir ayet yok dersiniz değil mi? Tek ayet nedir dersiniz? İşte bak mealden okuyayım ben size. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Ne anlarsınız? İki ayet arasında zıtlık var değil mi? Gerçi o ayeti düşünen yok da o şekilde şimdi ayetleri birleştirip düşünen ben rastlamadım ama vardır herhalde. kat kat artırılmış olarak yemeyin dediğiniz zaman, o zaman öbür ayetteki faize de ne diyeceksiniz? Tefecilik diyeceksiniz. Tefe dediğiniz zaman da diyeceksiniz ki, öyle kanuni faizin üstü değil. Öyle ana parayı geçen kısımdır yasak olan diyeceksiniz. Kat kat meselesi. Diyor mu dipnotta? Ha. Bak. İyi dikkat etmişsiniz. Evet, oku bakalım. Dipnotta sen oku. Her şeyi ben mi okuyacağım? Madem gördün, görmeseydin değil mi? Cezalandırılacaksın.
Evet, bu Âl-i İmrân suresinin 130. ayetinin elimizdeki mealde, yani Türkiye Diyanet Vakfı'na ait mealde parantez içi açıklaması şöyle. Cenab-ı Hak Bakara suresinin 275, 276 ve 278. ayetlerinde alışverişi helal kıldığını ve faizi yasakladığını, bunların aynı şeyler olmadığını vurgulayarak ifade buyurmuştur. Burada kat kat arttırarak faiz yemenin yasak olduğunun belirtilmesi ise devrin Arap toplumunda yaygın olan ve vadesinde ödenmeyen borçlar hakkında yapılan tefecilik uygulamalarına işaret içindir.
Evet, şimdi burada ayet-i kerimeyi tarihe gömdük. O zamanki durummuş. Halbuki şimdi şey yaparsanız, hani Cenab-ı Hak diyor ya, Estağfirullah, kitabun uhkimet ayatun thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılanmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şimdi ayetleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman, buradaki adafen mudafeyi, hali müntakile değil de, hali sabite kabul edersiniz. Bu da Arap dilinin bir özelliğidir. Yani faizin değişmez özelliği. Nedir o? Şimdi yani eskiden öyleydi de bugün farklı bir şey yok. Bugün gidersiniz %5 faizle diyelim borç alırsınız. Ödeyemediğiniz zaman o seneye %5'in de zaten bir temerrüde falan soktular mı onun oranı belli olmaz da. Geçenlere size söylemiştim ben %1700 faizi gördüm yani bir bankanın genel müdürü bana göstermişti. Bir banka temerrüde düşen borçlusuna %1700 faiz uygulamış diye resmi belgede gösterdi bana. Temerrüt ne demek? Yani borcunu zamanında ödeyememiş olan kişi demektir. Bir de bankalarda borçluları temerrüde de düşürme şeyler de vardır, bir takım uygulamalar da vardır. Borçlunun ödeme güçlüğüne düştüğü kanaatine varırsa bir şey yapar ona, ihtar çeker, der ki şu güne kadar borcunu öde, yoksa temerrüde düşmüş sayacağım. Vaktinden önce ister, ödeyemediği takdirde temerrüde düşürür, ondan sonra da temerrüt faizini alabildiğine götürür. Bu temerrüt olmadığını düşünün. İşte %5 aldınız. Seneye en az %10 olur. Öbürkü seneye %20'ye kadar çıkar. Sonra hani artan faiz faizin kendisi katlanarak artar. Kartopu gibi. Yoksa ana paradan bahsetmiyor bu ayet. Yani faizin kendisidir artan. Ana paradan bahsetmiyor. Artarak ana parayı geçiren değil. لَا تَأْكُلُ الْرِبَا اَضَعَفًا مُضَعَفًا اَضَعَفًا مُضَعَفًا Ribanın, faizin özelliğidir. Kat kat artmak. E şimdi eskiden kat kat katlanarak artıyor da bugün kat kat katlanarak artmıyor mu? Faizin bu değişmez özelliğidir. Yani tıpkı işte merhametli annem eve geldi demek gibi o merhametli kelimesi orada hem sıfat hem hal olur. Cümleyi nasıl kurduğunuza bağlı. İşte Arapça bakımdan eğer nekir olarak mensup yazarsanız hal olur. Efendim marif olarak yaparsanız sıfat olur. İkisi de aynı şeyi ifade eder. Burada da bunlar ben şimdi yani Arap diliyle anlatıyorum. Çünkü bunları yazan bir kitap ben şu ana kadar görmedim, onun için anlatıyorum. Yani bu içinizde ilim adamları var. konuyu bilen kişiler var, dinleyenlerden de vardır. Yani burada Arapça bilmeyenlerin bilmesine gerek yok onu. Yani dil açısından onu açıklıyorum. Bu Arap dilinin kuralıdır. Bu hali sabitedir, öbür ayet-i kerimende delaletiyle, ondan sonra diğer ayetlerinde delaletiyle, yani faizin özelliğidir. Kat kat katlanarak, özelliği kat kat katlanarak artmak olan faizi yemeyin. Faiz böyledir. Kat kat katlanarak artar. Yapısı odur. Yoksa ayet-i kerimeyi tarihe gömmenin bir anlamı yok. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umduğunuza kavuşmak için, iflah olmak için, mutlu olmak için, mutlu bir toplum olmak için artık neyi beklentiniz neyse o beklentiye ulaşmak için Allah'tan korkun. Allah'ın emrettiği şekilde hareket edin. Peki mutlu toplum olmazsa ne olursun? Onu da Bakara suresinin az önce okuduğumuz ayetine dönersek bakın şimdi burada diyor ki Allahü Teala ...278. ayetinde يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Müminler, Allah'tan korkun. Bak, اِتَّقُوا اللّٰهِ Burada da اِتَّقُوا اللّٰهِ var. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umduğunuza kavuşmak istiyorsanız Allah'tan korkun. Burada da hemen Allah'tan korkun. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizden arta kalan alacaklarınızı bırakın, almayın. Kalsın. Şimdiye kadar aldıklarınızı geri verin demiyor, bak dikkat edin. Bir beyaz sayfa açıyor. Çünkü aldıklarınızı geri verin dediğiniz zaman da birçok kimse onu verecek durumda olmaz. Bugün bankaları bir kenara bırakırsanız. Tamam ama bundan sonra bu işe, yani duydunuz bırakın artık, duyduğunuz andan itibaren. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'a imanınız ve güveniniz varsa faizden arta kalanınızı bırakın. Ama diyorsanız demek ki sizin Allah'a güveniniz yok. Hiç kusura bakmayın. İnanmak, yani imanı Arapçada ne derler biliyor musunuz iman? El-imanu tuma'ninetu nefsi ve izaretul khavf ya da اِذْهَابُ الْخَوْفُ Yani için tatmin olması, korkunun gitmesi demektir. Yani eğer inanıyorsanız, gerçekten böyle yapmam gerekir diye içiniz tatmin olur. Endişeleriniz de kaybolur. Niye? Madem Allah böyle diyor, ben böyle yapacağım. Bitti. Ama ekonomi bilmem ne falan filan diyorsanız, ekonominin gereği, bir kere garı başlamak kolay. Hele bir bu noktalara gelin de görün diyorsanız, kusura bakmayın, sizin Allah'a güveniniz yok. Hiç kusura bakmayın. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın hükmü bu devirde geçersizdir. Bu eskidenmiş. Öyle mi? Ahirette görürsün. Ahirette görürsün. Ondan sonra diyor ki, peki yapmazsak ne olur? فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer bunu yapmazsanız, Allah ve Rasulü tarafından ilan edilmiş bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. Şimdi biz Suriye'de yapılan savaşı biliyoruz. İnsanlar evlerini terk etti, Türkiye'ye sığındı değil mi? Şimdi bir misafirliğe gidiyorsunuz, rahat edebiliyor musunuz? Bu insanlar belki o evler için ne kadar uğraşmışlardır değil mi? Geliyorlar çadırda, geliyorlar kötü şartlar altında, bir canlarını kurtarma bahasına her türlü sıkıntıya katlanıyorlar. Ne yapar savaş? Savaş işte böyle yapar. Peki Allah'a ve Resulüne karşı yapılan savaş ne yapar? O dünyada da kaybettir, ahirette de kaybettir. İkisinde de kaybettir. İkisinde de büyük bir ızdırap içerisine girersiniz. Faizli kredi alırsınız, çok hoşunuza gider ilk günler, çok tatlı, çok hoş. Ama biraz sonra görürsünüz. Ondan sonra ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü bakarsınız ki bütün mal varlığınızı kaybetmişsiniz, yine borcunuzu ödeyemiyorsunuz. Şimdi işte diyor ki Cenab-ı Hak, eğer vazgeçmezseniz haberiniz olsun. Fe'zenû. Ezan kelimesi var ya, ilan. Haberiniz olsun diyor işte. Ezan gibi. Ezan okunduğu zaman neden haberdar oluyorsunuz? Namaz vakti geldi. Faiziyle devam ediyorsanız şundan iyice kafanıza yerleştirin. Allah ve Resulü ile harp ediyorsunuz. Ve in tubtum felekum ru'us emvalikum. Tevbe ederseniz ana malınızı alırsınız. Fazlasını değil. Neyse o. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız. Yani enflasyon olmuşsa enflasyon farkında alabilirsiniz. Aksi takdirde haksızlığa uğramış olursunuz. Ödeyemiyor. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ Eğer borçlu darlık içerisindeyse genişliğe çıkıncaya kadar beklemek gerekir. وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sadaka olarak dağıtmanız, sadaka olarak vermeniz, alacağınızı sizin için daha hayırlıdır, bunu bir bilseniz. Yani karşı taraf ödeyemiyor, sizin de bağışlama imkanınız varsa onu sadaka olarak bağışlayın. Peki bunu zekata sayabilir miyiz? وَاَنْ تَصَدَّقُوا diyor burada. De zekatın verileceği yerleri anlatan Tevbe 60. ayet açın. Yok, yani sadaka kelimesinden hareketle diyorum. Sadaka kelimesinden hareketle. Şimdi şöyle, fıkıh kitaplarında şu yazar. 195. sayfa. Fıkıh kitaplarında şu yazar. Gideceksin diyor. Adama zekatını vereceksin, al. Şu 1.000 lira benim zekatımdır, alacak. Ondan sonra da bana olan borcunu öde diyeceksin. E adam onu eline aldıktan sonra der ki, vallahi kusura bakma, senden daha önemlisi var, onu ödeyeceğim. Demez mi? Adam her gün gidip geliyor, sen gidip gelmiyorsun. Beni bıktırdı. Şimdi ben tasaddaku, sadaka olarak vermeniz diyor ayet, bakın ayetin metni. Ayetleri birlikte okumamanın zararlanan bir tanesini daha görün. Şimdi burada ne diyor? اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ Sadakalar. Yani zekatın verileceği yerleri kain kelimeyle başlatıyor. Sadakalar. O zaman sadaka olarak vermeniz hayırlıdır dediğiniz zaman, borcunuzu bağışladığınız zaman zekata geçer mi ayet kelimeye göre? Daha nereden çıkarıyorsunuz? Yok efendim, burada lil fukarada lam harfi ceri varmış. Ya bırakın Allah'ını seversin, lam harfi cerine bakarak fetva veriyorsun, koskoca sadaka kelimesini görmüyorsun. Çünkü ayetleri birbiriyle açıklama, tekrar ediyorum, sahabeden sonra tamamen kaybolmuştur. Onun için Müslümanlar problem çözen değil, problem üreten bir konuma gelmişler. Problem üreten bir konuma gelmişlerdir. Evet, şimdi şeyde, ekonomi ne? De Nisa suresinin 29. ayet kelimesini açalım. Siz 82. sayfa, evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, يَا اِيهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an taradim minkum. Karşılıklı rızayla yapacağınız ticaret şeklinde yerseniz olur. Ve la taktulu enfusekum. Batıl yollarla yiyip de kendi kendinizi öldürmeyin. İnnallâhe kâne bikum rahîme. Allah size karşı merhametlidir. Şimdi savaşa girmek kendi kendini öldürmek değil midir? Sen sebep oluyorsun. Yani hani bir Allah rızası için cihattan bahsetmiyorum. Allah ve Resulü ile olan savaştan bahsediyorum. Az önce dedi ya, faizcilikten vazgeçmezseniz Allah ve Resulüne karşı savaşa girdiğinizi bilin. Burada kendi kendinizi öldürmüş oluyorsunuz, değil mi? Hem dünyanızı hem ahiretinizi öldürüyorsunuz. Onun için وَلَا تَقْتُولُ اَنْفُتُ Bu intihar. Malları haksız yolla yemek intihardır. Şimdi bakın, burada illa en tekune ticareten kelimesi geçiyor. Şimdi bu ticaret, burada mal kelime, maldan bahsediyor. Mala nasıl tanım verirsiniz? Ma yuntefe'u bihi adeten ya da ma yemilu ileyhi tab'u'l insan ve yuntefe'u bihi adeten diyebilirsiniz. Yani insanın tabiatının elde etmek istediği ve yararlanabileceği her şey. Böyle dediğiniz zaman bunun iki tane şeyi vardır. Mal ve hizmet. Bakın şimdi buradan su içiyorum. Bu mal değil mi? Şimdi canım içmek istiyor. Bu mal. Bir de bunu buraya getirmek var. O da hizmettir. Birisi bunu bu kabın içerisine koymuş. Kapının içerisine koyduğu zaman da bir mal üretmiş. Şimdi mal ve hizmet. İkisini de satın almam lazım. O zaman ticaret mal ve hizmetin bedelini ödemektir. Şimdi buraya gelirken kiminiz belki otobüse bindiniz, kiminiz metroya bindiniz, kiminiz de kendi otomobilinize bindiniz. Kendi otomobilinize bindiğiniz zaman orada mal bedeli ödediniz. Yani benzin aldınız otomobilinize. Daha önce de otomobilin parasını ödemiştiniz. Ama tramvaya bindiğiniz zaman oradaki hizmet bedelini ödediniz. Ya da otobüse bindiğiniz zaman hizmet bedelini ödediniz. Dolayısıyla işler tıkırında yürüyor. İşte bunun mal ve hizmetin el değiştirmesinde karşılıklı rıza olursa buna ticaret deniyor. Karşı mesela adamın birisi diyebilir ki ya ben ücret almıyorum. Benim hediyem olsun. Tamam. Karşılıklı rıza. Şimdi benim hediyem olsun dediği zaman da siz ona borçlu hissedersiniz kendinizi. Bir gün de ben ona bir şey yapayım dersiniz, değil mi? Ya da bir dostluk ortaya çıkar falan. Karşılıklı rıza önemli. O kişinin rızasına aykırı olarak bir şey yapamazsınız. Elinden zorla herhangi bir şeyi alıp para verseniz bu karşılıklı rıza değil. O da razı olacak, sen de. Onun için hürriyet ortamında olması lazım mal ve hizmetin değişimi. Ona kimsenin karışmaması lazım. Devletin mal ve hizmet dolaşımına müdahalesi olmaması lazım. Sürekli size söylüyorum, bugünkü devlet anlayışı tam bir teokratik devlet anlayışıdır. Tanrı devlettir yani. Kilisenin bir uyarlanmasıdır. Kilise gibi devlet adamları dokunulmazdır, kilise babaları gibi. Onların konsilleri gibi istedikleri kanunu çıkarırlar, değiştirirler. İstedikleri zaman vergileri yükseltir, alçaltırlar. İstedikleri zaman sistemi şu hale getirirler, bu hale getirirler. Dolayısıyla her şey alt üst olur. Bu bir kere kabul edilebilir bir yapı değil. İslam'ın devlet anlayışında her insan devletin adamıdır. Her insanın devletin en tepesindeki kişiye bile dava açma hakkı vardır. Nebimize bile biliyorsunuz kadınların karşı çıkma hakkını Kur'an-ı Kerim vermiştir. Kendi kişisel görüşlerinde, Allah'ın ayetlerinde değil. İşte şeyin Mümtehine suresinin 12. ayetinde وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ doğru şeylerde sana karşı çıkmamaları şartıyla diye şey yapılmıştır. Kadınlardan beyat alırken, bir bağlılık sözleşmesi alırken. Şimdi yani bizim devlet anlayışımızda insanların en güçsüz gördükleri bir kadının Allah'ın nebisine karşı çıkma hakkı verilmişken, yani Allah'ın nebisinin bile dokunulmazlığı yokken bugün en küçük memurun bile dokunulmazlığı vardır. Aradaki farkı anlayın. Evet. Şimdi bu başka yani onu o şekilde şey yapmayalım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah piyasada fiyatlar yükselmeye başladı. Nar koy yani fiyatları sınırla. Diyor ki fiyatları yükselten ve düşüren Allahü Teala'dır. Allahü Teala'dır demek Allah'ın koyduğu kanundur. Yani piyasanın doğal kanunudur. Şeyin anlamı odur yani şeydeki. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birisinin hakkı üzerimde içen gitmek istemem diyor. Çünkü bakın gerçekten muhteşem bir sözdür. Şöyle size anlatayım. Piyasada yeteri kadar mal yoksa piyasanın kendi tabii kanunudur fiyatların artması. Mal azsa, para çoksa fiyatlar yükselir. Niye? Çünkü ben gelirim şuna, kaç kuruş? 1 lira. Fatih der ki ben 125 kuruş vereceğim. Yahya dedi ki ben 150 kuruş veriyorum. Niye? Para, ceplerinde para var. Çünkü onlar için bu şey, yani benim bir bana göre bu su 1 liradan daha değerli olduğu için suyla onu değiştiriyorum. Ama ona göre 125 kuruştan daha değerli, buna göre 150 kuruştan daha değerli. Bir başkası gelir ben 2 liraya alırım der. Eğer mal az, para çoksa fiyatlar ister istemez artar. Mal çok, para azsa fiyatlar düşer. Yani mal para dengesi bu çok tabii bir şey, bir şey gibi. Nedir onun adı? Terazi gibidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden hiçbirinizin hakkı benim üzerimdeyken Allah'ın huzuruna gitmek istemem diyor. Niye? Çünkü nar koyduğunu düşünün Resulullah. Zaten mal az. Yani fiyatları sınırladığını düşünün. O piyasaya dışarıdan mal gelir mi? Gelir mi? Kim getirir oraya mal? Kim getirir? Ama mesela duyuyorlar ki Medine'de buğday fiyatları şöyle olmuş. Oo, müthiş! Ne yaparlar? Fiyatlar artmış. Duyan oraya mal yığar değil mi? Ondan sonra hadi satsınlar bakayım o fiyata. Mal para dengesi mal aleyhine değişir. İnsanların da ihtiyacı zaten o maladır, paraya değil. Yeryüzünde hiç kimsenin paranın fiziki yapısına ihtiyacı yoktur. Hiçbir insanın yoktur. Yani parayı yiyemezsiniz, altın da olsa. Su gibi içemezsiniz. Üşüdüğünüz zaman yakıp ısınamazsınız. Kağıt para olursa hemen yakarsınız ama 5 dakika ısıtır, ondan sonra bir daha da ısıtmaz. Yakıp ısınamazsınız. Sırtınıza ceket olmaz. İçine gireceğiniz ev olmaz. Birkaç ton şeyiniz varsa, altınınız varsa bir oda yapabilirsiniz de o da kaç kişiye mal olur, şey nasip olur. Yani para yenmez, içilmez. İnsanın aşı ekmeği olmaz. Para sadece mal ve hizmet dolaşımını sağladığı için işe yarar. Ama çok işe yarar. Niye? Çünkü her yerde geçerlidir, her zaman geçerlidir. Ve herkesin ona ihtiyacı vardır. Herkes onun karşılığında malını ve hizmetini vermeye razıdır. Dolayısıyla para şey gibi, bir vücudun vücutta dolaşan kan gibi mal ve hizmet dolaşımını sağlar. Dolayısıyla ekonominin olmazsa olmazıdır. Mal para dengesine eğer herhangi bir müdahale olursa devlet tarafından sıkıntılar başlar. Şimdi faizli ekonomilerde, kredi sisteminde buna devlet ve bankalar, bilhassa bankalar acayip bir şekilde paraya müdahale ederler. Fiyatları anormal bir şekilde artırırlar. Mesela bir finansman maliyeti diye bir kavram devreye girer faizli ekonomilerde. Finansman maliyeti ne demek? Paranın maliyeti demektir. Ya paranın maliyeti olur mu? İçinizde para üreteniniz var mı? Var mı? Üretemezsiniz ki. Üretirseniz ne olur? Suç olur. Para altınken bile darphaneleri devletler işletirdi. Darphaneyi herkes işletemez. Peki sen, ama şu suyu üretmenin bir maliyeti olur değil mi? Hizmeti üretmenin maliyeti olur. Paranın maliyeti olmaz. Yani finansman, şimdi paranın kendisi değil, finansman maliyeti. Finansman maliyeti ne demek? Birisine bir para veriyorsunuz, onu mal ve hizmette kullanıyor. O kullanmanın maliyeti. Kullanmanın maliyeti olmaz. O mal ve hizmetin dolaşımındaki fiyatın dışında bir şey. Finansman maliyeti nedir? Finansman maliyeti bankalara ödenen faizdir. Bankalara ödenen faizdir. Şimdi benim uzmanlık alanımda sen kusura bakma. Finansman maliyeti bankalara ödenen faizdir. Şimdi bir kredi alıyorsunuz bankadan, 100 lira alıyorsunuz, geriye 110 lira vermek şartıyla. Dolayısıyla siz o 10 lirayı bütün ürettiğiniz mal ve hizmetlere yansıtacaksınız. Aslında o 10 lira yetmez. Biraz fazla yansıtmanız lazım. 20 lira yansıtmanız lazım. Çünkü sizin ürettiğiniz bu malı ne zaman paraya çevireceğiniz meçhuldür ama bankanın o parayı sizden ne zaman alacağı malumdur. Yani mal üretirsiniz, daha piyasaya sunmadan alınan kredinin ödeme vakti gelir. Hadi bakalım. Bir daha derken fiyatlar artar. Peki bunun artan fiyatın bedelini kim ödüyor? Faizi esas kim ödüyor? Vatandaş ödüyor. Ve burada üretimin her safhasında finansman maliyeti girer. Bakarsınız fiyatlar şişmiş, kabarmış. Sürekli her ay, işte bu ayki enflasyon şu oldu, bu ayki enflasyon bu oldu. Ne demek? Bankalara ödenen faizi faizin vatandaşa yansıyan kısmıdır o. Evet, bankalar para üretebilir mi? Bankalar parayı anormal bir şekilde üretirler. Bugünkü bankalarda biliyorsunuz kağıt para meselesi var. Kaydi para denen bir mekanizma vardır. Kaydi para üretimi. Kaydi ne demek? Gerçekte yok ama kayıtlarda para olarak geçiyor. Şimdi eskiden çek ve senetler falan vardı. Şimdi şu anda artık plastik para var. Kontrolsüz bir yapı ortaya çıktı para piyasasında. Yani cebinizdeki kredi kartları var ya. Bakın şöyle İşte İngiltere'de, neyse, kısa bir şey ama onu anlatayım da, vakit bitiyor, sonra sorularınıza. Çok şey anlatacaktım. Şey yapmışlar, eski bankerlere şeyler teslim ediliyor. İnsanlar kendi altınlarını gelip teslim ediyorlar şundan dolayı. Bir, güvenilir insanlar. İkincisi de onlardaki altının ağırlık ve ayarına güvenilebiliyor. Çünkü o konuda uzman kişiler onlar. Şimdi teslim edilince bunlar da millete borç para veriyorlar. Borç yerine bir makbuz veriyorlar. Bu şeyde de olurdu. Yani İslami dönemde şeylerde de o pazar yerlerinde de olurdu. Şurada bir tane sarraf var, yani altın satan kişi. Herkes getirir altınını oraya bırakır. Ondan sonra gider şuradan bir altın alır, bir yazar, buna bir altın ödeyin der. Orada iki altınlık mal alır, şuna iki altın ödeyin der. Şuradan on altın ödeyin der. Herkes gider ondan alır. Çünkü para taşımanın sıkıntısı vardır. Yani çalınabilir. Çalınmasa bile değişimde ağırlığına, ayarına güven problemi olur ama sarrafın elindekinde böyle bir şey yok. Şimdi bankerler bakıyorlar ki, ya biz piyasaya 1.000 lira borç veriyoruz, elimizden en fazla 10 lira altın talep ediliyor. 10 liralık altın talep ediliyor. Bunu görünce bu defa elinde 1.000 lira, yani 1.000 altın lira olan kişi onun 10 katı borç vermeye başlıyor. İşte para böyle üretiliyor. Şimdi bir müddet sonra bankerler diyor ki kendilerine, para bırakan kişilere makbuz veriyor. Herkes, ya bunlar ne iyi insan, bizim paramızı koruyor diye teşekkür ediyor. Bir müddet diyor ki bize para getirene %6 faiz vereceğiz. Herkes şaşırıyor. Allah Allah, hem paramı koruyacak hem faiz verecek. Bu nasıl bir iş? Çünkü bakıyor ki ben 1.000 lirayı 10.000 lira olarak piyasaya, ama piyasada o makbuzlar dolaşıyor. Artık kimse altın para altını istemiyor. O makbuz, falanca bankerin ödeyeceği makbuz para olarak dolaşıyor piyasada. İşte o zaman adamlar 1.000 liralık altınları var. %10 faizle verseler bir sene sonra o altın 2.000 altına çıkıyor. 2.000'e çıkıyor. Yani %100 kazanmış oluyorlar. İşte bankacılık o tecrübeden doğmuştur. Bugün de sizden birinizi götürürsünüz bankaya, vadesiz bir mevduat yatırırsınız, 1.000 lira diyelim. Banka o vadesiz mevduatı, şimdi şu, onlar da bakmışlar ki %10'dan fazlası çekilmiyor vadesiz mevduatı. İşte ya da %5, aslında %8'dir normal tecrübelerde, uluslararası tecrübede. %10 diyelim. %10'dan fazlası çekilmiyor, tutuyorlar 100 lirayı munzam karşılık, ya da zaten devletler mecbur ediyor onu, merkez bankaları. Onu tutuyorlar, karşılık olarak ayırıyorlar. Mesela Yahya'ya 900 lira kredi veriyoruz. Ama bu Yahya parayı alıp gitmiyor. Yahya'ya bir kredi kartı veriyoruz onun yerine. Ya da çek karnesi veriyoruz. Ondan sonra Yahya'nın hesabındaki 900 lirayı bu defa onun %10'u 810 lira olarak Fatih'e veriyorum. Şuraya veriyorum. Bakıyorsunuz ki sizin vadesiz 100 liranızı, 1000 liranızı banka 10.000 lira olarak piyasaya borç vermiş. İşte bu şekilde. Bugünkü plastik para da artık bunun kontrolü de çok zor. Çünkü artık insanlar ceplerinde para taşımıyor, onun yerine bir plastik kart taşıyor. Para sürekli bankada kalıyor. O zaman bu çok kontrolsüz bir şekilde artıyor ve piyasada para miktarları anormal bir şekilde çoğalıyor. Öyle olmuştur ki geçen sene ben Merkez Bankası'nın hesaplarına bakmıştım. Geçen sene temerrüt faiziyle kredi kartlarının faizini ayırdığımız takdirde bankalar piyasadaki paranın tam iki katını, tüm paranın iki katını faiz olarak almışlardı. Tüm paranın iki katını. Tüm paranın tamamının iki katı bankalara faiz olarak gitmişti. Şimdi böyle bir ekonomide fiyatlar tabii ki artacaktır. Tabii ki enflasyon olacaktır. Tabii ki insanlar sıkıntıya girecektir. Dolayısıyla eğer bir yerde faizcilik varsa o ekonomi mutlaka ama mutlaka krize girer. Mutlaka krize girer. Bir de işin bir başka tarafı var. İşin ekonomik tarafını bir tarafa bırakalım. O konu şu kitapta bütün ayrıntılarıyla yazılıdır. Bu kitap en az 30 yıllık bir çalışma ürünüdür ve kim bilir sayısız toplantı yapılmıştır buradaki bilgiler oluşuncaya kadar. Sayısız toplantı yapılmıştır. Bir kere 10 sene boyunca her hafta bizim vakıfta Kur'an-ı Kerim'e göre problemleri çözen ekonomik toplantılar yaptık. Diğer toplantıların dışında. Şimdi bugün en sıkıntılı tarafı şu. Siz diyorsunuz ki Müslümanız, elhamdülillah. Bizim dinimiz son din, elbette öyle. Kur'an-ı Kerim son kitap, tamam, hiç şüphe yok. Tamam. Peki öyle de niye problemlerinizi Kur'an çözmüyor da siz hala faizcilikle meşgul oluyorsunuz? Niye ey İslam ülkeleri bir tane faizsiz sistemi uygulayanınız yok? Hepiniz, yani Erzurum'da bir söz vardı, dalevere dalevere kütmemmet nöbete derler. Hepiniz evirip çevirip bir şekilde faizcilikle meşgul oluyorsunuz. Ne oluyor? Sizin dininize güveniniz yok mu? Ya bir tane örneğiniz olsun. Bir tane olsun örneğiniz ya. Ya bir tane İslam ekonomisi dediğiniz şey, bu defa ne yapıyor? Başlıyorlar, efendim İslam ekonomisi olmaz demeye başlanıyor. Kur'an'dan hüküm şey problem çözülmez, sünnetten çözülmez, bilmem ne falan filan. Yani İslam diye bir din yoktur diye diyecekler de dilleri varmıyor. Şimdi İslam ülkelerinde eskiden münafıklık çok yaygındı. İnsanlar kafir olduklarını söylemeye korkuyorlardı çünkü ölüm cezası var. Şimdi de ateizm ciddi manada yayılmaya başladı. Çünkü gençler bakıyor, fıtratlarına uymayan bir din anlatılıyor kendilerine. Diyor ki din buysa ben yok. Şimdi bu kadar ağır sözler şey yapılıyor, söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de faizle meşgul olanlar için. Bakın bu az önceki ayeti bir daha okuyalım. Şeyde Ali İmran 130 dersimizin ana ayeti. Ya eyyühellezine amenü la te'kulü riba adafen mudafe. Kat kat katlanma. Bak işte resmen Türkiye'deki faizin iki katını bankalar şey Türkiye'de dolaşan paranın iki katını bankalar faiz olarak almışlar. Şimdi kat kat oluyor muymuş? O zaman mıymış bu olay? Faiz budur. Faiz piyasayı iflah etmez. Yemeyin diyor ve tekullah leallekum tuflihun. Allah'tan korkun belki umduğunuza kavuşursunuz. Mutlu bir topluluk olursunuz. Ve tekunnar elleti uiddet lil kafirin. Kafirler için hazırlanmış o ateşten kendinizi koruyun. Bu ahirette mi acaba bu? Tamam ahirette doğru. Ama bu dünyada da o ateş var. Bu dünyada da o ateş var. O ekonomi, yani faizli ekonomi yakar, tüketir piyasayı. Ahlakı tüketir. İnsanlar hayır hasenat yapamaz olurlar. İyi insan, yani artık böyle birbirinin derdine katlanan insan kalmaz. Herkes bencil hale gelir. Hı? Evet, herkes öyle olur. Çünkü yangın vardır piyasada. Bak vettekun narelleti uiddet li kafirler için hazırlanmış. Kafir ne demek? Bu ayetleri görmeyenler için hazırlanmış. O ateşten kendinizi koruyun. Piyasayı yakar, tüketir, kül eder. وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a ve Resul'e itaat edin, belki merhamete uğrarsınız. Yani Allah'a güveniniz var mı? Öyleyse bu işi bırakacaksınız. Bazıları diyor ki onu bırakıp da ne yapacağım? Allah Allah, ne? Yani şurada bir pislik var, burayı temizleyin diyorsun, o temizleyip de yerine hangi pisliği koyacağım? Ona başka pisliği koyacaktan daha niye temizliyoruz? Yani bizim dinimiz problem çözmez noktasına gelinmiştir maalesef. Bu da insanları, bugün nasıl olsa dinden döneni kimse öldürmüyor. O zaman millet açıkça söylüyor artık, mesela Arap dinsizleri diye siteler açıyorlar. İran'da acayip bir dinsizlik cereyanı var, engel olunamıyor. Türkiye'yi zaten siz biliyorsunuz. Sebebi kim? Bakın şeyde, Bakara suresinin 159. ayetini aşağı yukarı hepiniz ezberlediniz. Orada Cenab-ı Hak ne diyordu? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta insanlara açık açık ifade ettikten sonra o açık açıklayan ayetleri ve ana ayeti gizleyenler var ya, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰهِنُونَ Allah onlara lanet eder. Lanet edecek olan kişiler de lanet eder. Şimdi gizleyen ne biliyor musunuz? Şu kitabı okursanız görürsünüz. Lütfen mezheplerin faiz anlayışı bölümüne bir bakın. Bakın ki Kur'an-ı Kerim'in ayet herhangi bir ayetini delil alan bir mezhebi görecek misiniz? Yok. Resulullah'ın faizi anlatan ana hadislerini, ana sözlerini görecek misiniz? Dört mezhebin dördünü kastediyorum. Şunu değil, şunu bunu değil. Göremezsiniz. Faiz için bir koruma çemberi oluşturan bir hadisi merkeze almışlar. Yani düşünün ki bir koskoca bir tarla var, etrafına koruma duvarları çekiyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki bu duvarlar burada olmaz. Söküyor, tarlanın ortasına koyuyor. Aynen onun gibi. O zaman o tarladan ne olur? Hem herkes gelir içeriye girer değil mi? Hem de bir sürü çöplük haline getirmiş olursunuz. Resulullah'ın faizi anlatan hadisleri yok. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yok. Ondan sonra bir sistem oluşturuluyor. Anlayana aşk olsun. Öyle bir sistem ki bütün kapılar faize açık. Çünkü etrafındaki duvarları yıkmışsınız. Bütün kapılar faize açık. Peki şimdi böyle bir ortamda ne yapacaksınız? Onun için size her defasında söylüyorum, Allah rızası için elimizden geleni yapalım. Çok şükürler olsun Cenab-ı Hak çok ciddi yardımlarda bulundu. Yani gerçekten bugün çok iyi bir noktaya geldik. Çok şükürler olsun. Şey olarak yani her konuda problem çözecek bir noktaya geldik. Bunu İslam alemine, önce Türkiye'ye sonra İslam alemine anlatmak gerekiyor. İnsanların dikkatlerini buna çekmek gerekiyor. Bir gün, hatta bir haftalığına buraya gelmişti İkra televizyonunun genel müdürü. Araplarda çok meşhur bir televizyondur. Bizim vakfa birkaç kere geldi. Adam bir türlü kabul edemiyor. Yahu dedi, ya böyle bir vakfı kim destekliyor diye sordu. Dedim ki bu vakfı kim destekler? Bütün geleneği olur mu dedi. Bunun bir, arkasında mutlaka bir devlet olması lazım. Bu kadar büyük çalışmaları bir devlet desteği olmadan yapılamaz. Kaç kere gitti geldi bir türlü inanamadı. Ondan sonra dedi ki ben dedi o zaman bizim televizyonda Arapların buraya yardımcı olması için gayret göstereceğim. Televizyonun sahipleri beni tanıyor yani beni çağıracak oraya. Nisan ayında işte hatta şey yapmıştık gidecektik programlar yapacaktık. Televizyonun sahibi beni gayet iyi tanıyor çünkü yıllarca tanışıklığımız var. İş çağırır mı? Şimdi ama bunu şunun için söylüyorum. Evet Allah razı olsun içinizde yardımcı olan 3-5 kişi var ama son birkaç aydır maaşları hep borç alarak ödüyoruz biliyor musunuz? Ben geçen sene size bir şey söylemiştim. Bizden, şu derslerden istifade eden kişiler senede 1 lira verseler, böyle birkaç tane vakfı abad eder. Şu anda da 10 kuruş verseler, senede, ayda değil, abad eder. Ama biz, yani bakın, arkasında devlet yok, arkasında zenginler yok, arkasında şu yok, bu yok ama yani siz de bu kadar ilgisiz olmayın lütfen. Hakikaten bugün mesela acayip bir şekilde moralim bozuldu. Bu üçüncü aydır maaşları borç alarak vermek zorunda kalıyoruz. Ya, olur mu yani? Doğru bir şey mi? Bu ilgisizlik nedir Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Yani işte bunu söylediğim zaman içinizde birkaç tane yardımcı olan var. Hep onlar kendi üzerlerine alıyor. Bunlar ezilip şey yapıyorlar. Herkes de üzerine alması lazım. Bak ne diyorum? 10 kuruş versinler, senede 10 kuruş. 1 lira değil. Abad olur. Bu ne böyle ya? Bu ne? Yani hiç Allahü Teala hiç bu emirleri bizi dinleyen kişilere vermiyor mu? Allah'ın emri değil mi yardımcı olmak? Hiç sevmediğim konuşmayı yapmak zorunda kaldım bu akşam. Gerçekten bugün çok canım sıkıldı. Çünkü üçüncü aydır maaşları borçla ödemek zorunda kaldım. Ne var? Bu Ramazan'da ya Rabbi sana şükür ilk defa bir Ramazan'da kimseden borç almadan maaşları ödedik diye seviniyordum. Ondan sonra tamam. Evet, bunu da duyuruyoruz. Bak yani söylediğimiz zaman sanki bilmiyorum nereye söylüyoruz. Evet, Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın.